Ayrım 14, sayfa 167. 14. bölüm. Amatör denizci. Pek çok kaptan vardır. Bazıları çok ünlüdür. Bu konuda sizinle aynı kanıdayım. Snark'ı yöneten acayiplerden söz etmeyeceğim. Bana göre küçük bir geminin kötü kaptanı, sütanedeki iki bebekten daha çok gözetim gerektirir. En iyi yerlerin en becerikli insanlara verildiği bir gerçektir. Ve Snark gibi 10 tonluk bir ceviz kabuğunu yönetmek için bir komutandan 1500 tonluk büyük bir gemiyi bırakması beklenemez. Kaptanlarımızı her limandan toplamak zorunda kaldık biz de. Pek çoğu doğuştan yeteneksiz olan bu denizciler ne yazık ki kuvvetli içkilerin tutsağı oluyor ve çalışmadıkları için de işsiz kalıyorlar. Snark'ın 3 kaptanı vardı. Tanrı'ya şükür hala onlar yanımızda. Birincisi bomba sereninin ölçülerini alamayacak ve bir tayfaya denizden köprüye birkaç kova su taşıtamayacak kadar beceriksiz ve yaşlıydı. Tropik güneş altında 12 gün süren yolculuk boyunca güverte her zaman kuru kaldı. Ben de onarım için 135 dolar ödemek zorunda kaldım. Doğuştan mızmız olan ikinci kaptan çok pasaklıydı. Oğlu ondan söz ederken babam asla değişmez derdi. Üçüncüye gelince o bir numaralı namussuzun tekiydi. Çok yalancı olduğundan gerçeklerden saparmışçasına Snark'ı da Ringgold Adaları yolunda karaya oturttu. Üçüncü ve son kaptan Fizi Adalarındaki Suva'da postaladım ve amatör kaptanlık görevini üstlendim. Bir kez San Francisco açıklarında bu işin ustası olmuştum. Birinci kaptanım harita üzerinde yolları öylesine karıştırmıştı ki aksayan yanı kendim aramak zorunda kaldım. Yanlışını oldukça onu kolay buldum. Çünkü önümüzde daha 2000'lerce mil yol vardı. Denizcilikten hiçbir şey anlamıyordum ama haritayı çözmek için saatlerce uğraşıp sekstant aracıyla yarım saatlik pratikten sonra Snark'ın boylamını meridyene göre hesaplamayı başardım. Bu pek güvenli bir yöntem değildi ama kaptanın kendisi bile bu yöntemi gözleri kapalı uyguluyordu. Duruma bakarak Snark'ı Hawaii'ye dek götürdüm. Güneşin eğimi kuzeyi gösteriyordu ve bu gök cismi hemen hemen zenit noktasındaydı. Boylamı belirtmeye yarayan saat açı hesabının adını hiç işitmemiştim. Birinci kaptanım bu sözcükten belli belirsiz söz etmişti ama 2-3 denemeden sonra sesini çıkarmadan durdu. Fiji Adaları'nda aynı şekilde iki başka araç yardımıyla kronometremi ayarlama fırsatı buldum. 2 hafta önce Pago Pago ve Samoa'da kaptanımdan kronometreyi Amerikan kruvazatörü Annapolis'inki gibi ayarlamasını rica ettim. O da bana buyruğumu yerine getirdiğini belirtmişti. Ama tıpkı bir diş çekicisi gibi yalan söylüyordu. Utanmadan ve gizli bir haz duyarak kronometrenin doğruluğu konusunda beni kutlama terbiyesizliğini gösterdi. 15 gün sonra Suva'da ünlü kronometremi bir Avusturya buharlısınınkiyle karşılaştırma olanağı buldum. Benimki onunkinden 31 saniye ileriydi ve bu da yol olarak 7 milden fazlaydı. Yani ben batıya doğru öğleden sonra yola çıktığımda Snark'ın durumu kıyıya göre 7 mil ileride bulunuyordu. Ben de o anda mercan kayalıklara doğru yol almaktaydım. Daha sonra haftada 3 gün boru öttürerek Suva'da tam saat ayarını bildiren liman kaptanı Woolley'e göre kendimi ayarlamak istedim. Kronometrem 59 saniye ileriydi. Durmadan batıya giderek mercan kayalıklara çarpıp parçalanabilirdim. Oysa ben o anda kendimi oralardan 15 mil açıkta sanmaktaydım. Kronometremi 31 saniye çıkararak düzenledim ve Snark'ın burnunu yeni Hebride aralarından Tanna'ya çevirdim. Snark karaya yaklaşırken 20 millik farkı unutmayacaktım. Tanna, Fiji adalarından 600 mil batı güney batı yönünde bulunur. Bu arada ben yol alırken rahatça denizcilik bilgileriyle kafamı doldururdum. Yine de fazla zorlanmadan göreceğiniz gibi amacıma ulaştım. Denizcilik çok kolay bir bilim. Bunu savunuyorum ama Snark üzerine ciddi bir şekilde eğilmeye gereken zamanı ayırmıyordum. Yolculuk harcamalarını karşılamak üzere giriştiğim günlük yazarlık çalışmalarımdan başka gemide de türlü uğraşlarım oluyordu. Öte yandan ise denizcilik teorilerini gece gündüz durmadan giden bir gemiden ziyade enlemi ve boylamı değişmeyen bir evde daha iyi öğreniliyor. Ama bereket versin ben okumamı sürdürdüm ve denizcinin sadık dostu olan kumpasın ibresini kuzeye doğru çevirmediğimi fark ettim. Bazen kuzeyin doğusunda bazen kuzeyin batısında duruyor. Hatta bazen de kuyruğunu kuzeye, burnunu güneye çeviriyordu. Snark'ın bulunduğu bu yerde güneşin eğimi 9 derece 40 dakika doğuydu. Dümendeki adama yolu bildirmeden önce bunu hesaba katmak zorunda kaldım ve okumamı sürdürdüm. Manyetik rota güneş eğimiyle gerçek yol düzeltilerek elde edilir. Şu halde diye düşündüm, kumpas 9 derece 40 dakika kuzeydoğuyu gösterirse ve ben de kuzeye gidersem tamamen kuzeyi göstermeyen kompasın belirttiği 9 derece 40 dakika kuzeybatıya yöneltmem gerekecek. Gemiyi 9 derece 40 dakikaya çeyrek kuzeybatı ekleyerek manyetik rotamı bulabildim ve açıklara doğru gitmeye bir kez daha hazırlandım. Ama ne yazık ki işler öyle gitmedi. Manyetik rota ile kompas rotası birbirine uymuyordu. Bana tuzak kurmak için, sinmiş kör talih ayağıma çelme atmak için ve beni Vatisail kayalarında fırlatmak için bekliyordu. Sapma denen şeydi bu. Bir daha okudum. Pusula rotası dümendeki adamın gittiği yoldur. Bu da sapma ve manyetik rota karşılaştırılarak elde edilir. Oysa geminin yapımında kullanılan demir sapmaya neden olur. Tamamen yerel olan bu sapmayı pusulamdaki sapma tablosuyla ortaya çıkardım ve daha sonra manyetik rotaya uyguladım. Yine de tam sonucu alamadım. Sonuç bana pusula rotasını verdi. Ayar pusulam geminin ortasında giriş kaputunun üstünde bulunuyordu. Rota pusulam ise dümenin yanındaydı. Rota pusulası batı güney batıyı gösterdiği zaman ayar pusulası batı yarı kuzeyi gösteriyordu ki bu da pusula rotası değildi kuşkusuz. Ayar pusulası batı güney, batı yarı batıyı gösterinceye dek snarkı döndürüp durdum. Böylece rota pusulası güney batı yarı batıya gelmiş oldu. Önceki işlemler rotayı kolay yollarla düzeltmekten ibarettir. Bu titizlikle yapılmazsa insan geceliğin dalga kıranlar öne geçin diye bağırır. Baştan aşağı ıslanır ve insan yiyici köpek balıkları arasında kıyıya aceleyle yüzerek gitmek zorunda kalır. Bu alaycı pusulanın kuzey dışında iğnesini her yana döndürerek denizciyle alay ettiği gibi gökyüzünün yol göstericisi olan güneş de en beklenmediği anda yer değiştirmekte inat eder. Güneşin bu aldırmazlığı pek çok sıkıntıların kaynağıdır. Bunu pek çok kez yaşadım. Yeryüzünün neresinde olduğunuzu belirlemeniz için o anda güneşin nerede parladığını bilmek zorundasınız. Başka bir deyişle insanlarca kronometre olarak görünen bu gündüz yıldızı zamanı hiç aldırmaz. Bu olayı açıklığa kavuşturunca büyük bir umutsuzluğa kapıldım ve evrenden kuşkulandım. Enerji çekimi gibi kesin yasalar temellerinden sallanmaya başlıyordu. Bunu reddetmeye her zaman hazırdım. Pusula yalan söylediğine ve güneş de sözünü yerine getirmediğine göre madde neden çekim gücünü ve enerjisini yitirmeyecekti? Düzenli devinim bu yüzden olabiliyordu ve ben öyle bir durumdaydım ki snarka gelecek ilk memurdan bir kili motoru satın alacaktım neredeyse. Dünyanın ekseni çevresinde bir yılda 366 kez döndüğünü, oysa güneşin 365 kez doğduğunu öğrendiğim zaman düş görüp görmediğimi ciddi ciddi düşündüm. Gerçekte ise güneş öyle düzensiz döner ki tam saati öğrenmek için ona güvenmemek gerekir. Bazen yörüngesinde ilerler, bazen gecikir, sanki belli bir zamanı yakalamakta gökte özgür gibidir. Yavaşlayamazsa belli amacını aşar o zaman. Güneş yılda 4 gün randevusuna sadıktır. 361 gün ise gök kubbede istediği gibi gezinir. İnsan zamanı tam olarak güneşten daha iyi gösteren saatler bulmuştur. Hatta güneşin yörüngesindeki gecikmeleri ve ilerlemelerini bu ikisi arasındaki ayrımı hesaplar. Denizde yerini belirlemek isteyen denizci, güneşin durumunu Greenwich gözlem evine göre kronometresini ayarlar. Sonra bulduğu rakamlara zaman denklemini uygular ve böylece güneşin tam olarak bulunması gereken yeri bulur. Snark Fiji'den 6 Haziran Cumartesi günü ayrıldı. Ertesi gün hiç kara görünmeyen okyanusta enlem ve boylama göre açı hesaplayarak yeniden yerimi araştırdım. Sabahleyin gözlem yaptığımda güneşin yüksekliği yaklaşık 21 dereceydi. Denizci el kitapçığına göre o gün yani 7 Haziran günü 1 dakika 26 saniye gecikmeliydi ve bu da saatte 1 dakika 67 saniye ediyordu. Güneşin yüksekliğini ölçtüğüm anda ise kronometreye göre saat 8'i 25 geçiyordu. Buna göre basit bir okul matematik işlemi benim sapma zamanımı ölçmemi sağlıyordu. Ne yazık ki bu okullu ben değildim. Güneşin gündüz vakti 1 dakika 26 saniye geciktiği meydandaydı. Böyle düşününce aklım gerçekten de karmakarışık oldu. Şu halde dedim kendi kendime biz Greenwich'e göre ileri boylamdayız. Greenwich'e doğru ilerlersek bugün dün olur, tam tersine ilerlersek dün bugün olur. Ama dün bugün olursa yarın ne olur? Saçmalığın daniskası. Yine de yanılmıyorum. Bu sabah saat 8.25'te güneşin yükseldiğini ölçtüğüm zaman Greenwich'teki gök bilginleri sabah kahvaltısını henüz bitirdiler. Bu durumda zaman sapmasını dünün tarihine göre düzelt dedi mantığım. Ama bugün bugün oluyor diye üsteledi pozitif aklım. Güneşi bugüne göre düzeltmek istiyorum, düne göre değil. Bununla birlikte bugün dündür dedi mantığım. Tüm bunlar çok güzel diye sürdürdü aklım. Greenwich'te bulunsaydım dün olacaktı. Greenwich'te acayip olaylar oluyor ama benim burada 7 Haziran tarihinde bulunduğum da gerçek. Güneşin yüksekliğini bugün kendim ölçtüm. Şu halde güneşi burada düzeltmeliyim ve de şimdi. Yanlış diyor mantığım. Leki diyor ki, Leki'nin düşüncesinin ne önemi var diye araya giriyor aklım. Sen denizci Alman akını kullan, kulak ver. Bugün 7 Haziran günü güneş 1 dakika 26 saniye geç doğuyor. Gecikmesi 14 dakika 67 saniyeye ulaşıyor. 6 Haziran'da yani dün güneş 1 dakika 36 saniye gecikiyordu ve gecikme saatte 15 dakika 66 saniyeye ulaşıyordu. Görüyorsun dünkü güneş saatiyle güneşi bugün düzeltmek yanlıştır. Budala, ahmak, zihnim o derece karmakarışık olmuştu ki zaman kavramını tümüyle unutup gitmiştim. Sonra Suva Limanı'ndaki kaptanın bana verdiği öğütleri anımsıyorum. Boylamız batı ise denizcilik kitabındaki bir gün önceki işlemleri göz önünde bulundurunuz. Aklıma yeni bir düşünce geldi. Zaman sapmasını iki ayrı işlem yaparak cumartesi ve pazara göre ayarladım. Sonuçları karşılaştırdığımda farklılıkları gördüm. Çok sevindim. Labirentte bir çıkış yolu buldum. Sevincim sınar kadar geliyordu. Denizcilerle ilgili şu dizeler gözüme rastlantı sonucu takılıncaya dek her şey 10 dakika kadar çok iyi gitti. Doğu boylamı Greenwich'e doğru ilerler. Batı boylamı Greenwich'e doğru geriler. Vay canına! Snark'ın saati Greenwich'inkiyle uğraşmıyordu. Greenwich saati 8.25'i gösterirken Snark'ınki 8.09'u gösteriyordu. Batı boylamında gecikmeyiz işte bu. Hiç kuşkusuz batı boylamına gidiyordum. Büyük aptallık diye bağırıyor aklım. Burada sabah 8'i 9 geçiyor, Greenwich'te ise akşamın 8.25'i. Bravo diye karşılık veriyor mantığı. Hiç kuşkusuz 8.25 aslında 20.25 demek. Yani ilerisi 8.09'a göre. Tartışmaya gerek yok, tam batı boylamı üzerindesin. Aklım kazanıyor. Biz Suva'dan, Fiji adalarından geliyoruz değil mi diye soruyor. Suva'da da doğu boylamında bulunuyor. Mantık bunu kabul ediyor. Biz de batıya doğru yol almadık mı? Bu kez beni yalanlayamazsın. Biz doğu boylamındayız. Greenwich gecikmesi batı boylamında diye yeniliyor mantığım. Saatin ileri olduğunu kabul et. Bu gevezeliği kesiyorum. Çok güzel. Yaptığım gözlemi işleme koyacak ve karışıklığın nerede olduğunu göreceğiz. Sonuçta 184 derece batı boylamda olduğum ortaya çıktı. Daha önce söylemiştim diye alay etti mantığım. Birkaç dakika sonra söze karıştım. Ama ne doğuda ne batıda 184 derece de boylam yok. En büyük meridyenin 180 derece olduğunu aklından çıkarmamalısın. Bunun üzerine başım dönüyor, bakışlarım durgunlaşıyor ve kendi kendime Çin kıyılarına ya da Darien körfezine mi gidiyoruz acaba diye soruyorum. Sonra hiç tanımadığım bir ses içimden fısıldıyor. Meridyenler toplam olarak 360 tanedir. Bundan 184 batıyı çıkarırsan geriye 176 doğu meridyen kalır. Basit bir varsayın diyor aklım. Mantığım karşı çıkıyor. Başka yolu yok. Yolun canı cehenneme diye bağırdım. Görmek için gözlerim yok mu? 184 batı boylam derecesi demek doğu boylamı 4 derece aşmak demektir. Ben de orada bulunuyorum şu anda. Yerimi şimdi haritada işaretleyecek ve tahminimi orada bulacağım. Bununla birlikte başka sıkıntılar, başka kuşkular bekliyordu beni. Bunlardan biri şuydu. Güney eylemlerde açı hesabı için güneş yüksekliği sabahın erken saatlerinde ölçülür. Ben ise saat 8'de alıyordum. Ayrıca hesap yapmak için tam enleme sahip olmak da gerekliydi. Ama bu enlem güneşin meridyen yüksekliğiyle elde edilir. Başka bir deyişle sabahki saat açısını alabilmem için o andaki tam enlemimi bilmek zorundayım. Tabii snark hiç durmadan 4 saat boyunca saatte 6 mil hızla doğuya giderse enlemi değişemez. Öte yandan gemimiz güneye giderse enlemi 24 mil değişir. Bu durumda basit bir toplama ya da çıkarmayla enlemimiz ortaya çıkacaktır. Ama ya snark'ın güneybatıya doğru yol aldığını varsayarsak? O zaman da ayar tablosuna bakmak gerekecek. Başka bir örnek, sabahın 8'inde güneşin yüksekliğini ölçtüm. Aynı anda Parakaten'in kaydettiği mesafeyi not ettim. Öğleyin güneşi meridyen yüksekliğini ölçtükten sonra Parete'ye baktım ve Snark'ın 8'den beri güneye 24 mil batıya 81 derece yol almış olduğunu anladım. Bir numaralı tabloda rotamın gösterdiği mesafe sütununa baktım ve 24 rakamında durdum. Karşısındaki iki sütunda Snark'ın güneye 3,5 mil ve batıya 23,7 mil yol almış olduğunu okudum. Güney enleminden yalnızca 3,5 mili sapmıştım. Elimdeki bu bulgularla boylamımı aradım. Ama söz konusu olan saat 8'deki boylamımdı. Öğleye dek batıya doğru 23,7 mil yol almıştım. Öğlen boylamım neydi? Kurala göre 2 numaralı tabloya döndüm ve tüm ayrıntıları inceledim. 4 saat için 25 millik fark buldum. Bu beni çok şaşırttı. İşlemi pek çok kez ineledim. Aynı sonuç çıktı. Buna siz karar verin sevgili okuyucular. 24 mil yol aldığınızı ve 3,5 mil enlem gitmiş olduğunuzu düşünün. Aynı anda 25 millik boylamı nasıl aşmış olursunuz? İnsan mantığı adına bunu nasıl çözümlersiniz? Ayrıca bir başka ayar tablom daha vardı. Kullanışı kolaydı. Sorunumu hiç yanlışa düşmeden bir saat kadar daha inceledikten sonra maddi bir olanaksızlıkla karşı karşıya kaldım. Üstelik de çevremdekilerden hiçbiri beni bu sıkıntıdan kurtaramazdı. Gemicilik konusunda Charmian ile Martin de benden fazla bir şey bilmiyorlardı. Bu arada Snark yeni Hebrideslere doğru delice yol almaktaydı. Çare bulmanın tam zamanıydı. Bu düşünce aklıma nasıl geldi bilemiyorum. İsterseniz buna esin deyin. Güney rotası eylemse, dedim kendi kendime, batıya gidersem neden boylam değişmesi olmasın? Yolumu hangi nedenler yüzünden batı boylamına değiştireyim? O anda durum bana parlak göründü. Boylam meridyenleri ekvatordan 60 deniz mili uzaklıktadır. Kutuplar birleşirler. Örneğin 180 derece meridyeni aynı yönde kutba dek gidersem, öte yandan Greenwich'li bir gök bilgini de aynı yönde ilerlerse, hareketimizden önce aramızda binlerce mil uzaklık olmasına karşın kutupta el sıkışırız. Mantık yürütmeyi sürdürelim. İki meridyen arasındaki uzaklık ekvatorda 60 mil ise kutupta bu uzaklık sıfıra iniyor ve kutuplardan ekvatora doğru gittikçe genişliyor. Her şey gözlemlerimde yeniden kolaylaşıyordu. Snark 19 derece güney enlemde bulunuyordu. Burada yeryüzü ekvatorda daha dardı. Sonuç olarak 19 derece güneyden batıya doğru giden her mil 1 derece boylamdan daha büyüktü. Çünkü 60 mil her zaman aynı ölçüde olsaydı 60 dakika yalnızca ekvatorda 60 mil karşılığı olurdu. George Francis Train'in Jules Verne'in dünya çevresindeki yolculuğunun rekorunu kırdığını biliyoruz. Ama birisi çıkar ve George Francis Train'in pabucunu dama atabilir pekala. Hornburnu'nun güneyine doğru hızlı bir buharlıyla yola çıkın ve hep doğuya dönün. Bu enlemde yerkürenin yüzü az dardır ve denizcinin yolunu hiçbir kara parçası kesmez. Geminizin hızı 8 mile dayanırsa 40 günde dünya turu yapmış olursunuz. 10 Haziran Perşembe akşamı haritamda umduğum yere ulaştım. Daha sonra yeni Hebrideslerin öteki ucundaki bir ada olan Futunya'ya doğru gitmek üzere Snark'ın rotasını değiştirdim. Snark kuzeyden 10 mil açıktan geçecek şekilde manevra yaptım. Sonra her sabah 4-6 nöbetini tutan aşçı Vada'ya seslendim. Vada-san, yarınki nöbetinde dikkatli ol, rüzgar yönünde karayı göreceksin. Bunun üzerine yatmaya indim. Büyüyü yapmıştım. İçimdeki denizcilik yeteneğimi su yüzüne çıkarmıştım. Bir an için gündüz hiçbir kara parçasının görünmediğini düşünün bir. Bu durumda benim denizciliğim nerede kalırdı? Yönümüzü nasıl bilirdik? Karma karışık düşler gördüm. Snark aylarca ıssız sularda dolaşıyor, bir kara parçasına bile rastlamıyordu. Yiyeceğimiz tükenmeye başlıyor, birbirimize şu dizeleri fısıldayarak boş boş bakıyorduk. Uykumun yaz gökyüzü gibi notaları titreten kuşlara hiç benzemediğini söylüyorum. Karanlıkların sessizliğinde Snark'ın böğürlerine vuran dalgaların sesini ve ince duvarların çakırtısını işitmek için uyanıyordum sık sık. Snark sessizce yol almaktaydı. Yanlış bulma umuduyla hesaplarımı defalarca gözden geçirdim. Sersemleyen beynim bir düzine kadar yanlış buldu. Korkunç yer sarsıntılarıyla dolu kara basanlarla uykum geldi. Kısa süreli dinginlik sırasında elinde faturalarla bir alacaklı borcunu isteyerek gece boyunca arkamda koşup duruyordu. Adam benimle boy ölçüşmek istiyor, Charmian ise ona dokunmamam için beni kandırmaya çalışıyordu. En sonunda adam Charmian'ın yok olduğu başka bir düş içinde yok olup gitti. Bu kez de ben onu aman dileyinceye dek sokaklarda kovaladım. O zaman ona bu faturada neyin nesi diye sordum. Son sözü söyleyince de ödemeye hazırlandım. Adam yüzüme baktı ve çok özür dilerim, yanılmışım. Fatura komşunuz içinmiş diye homurdanmaya başladı. Bu sorun çözümlenince uykuya yeniden daldım ve neşeyle uyandım. Saat sabahın 3'üydü. Güverteye çıkınca Rapa yerlisi Henry'yi dümende gördüm. Paraketeye baktım, 42 mili gösteriyordu. Snark 6 milli kızını hiç düşürmemişti. Çeyrek saat boyunca küpeşteye dayanıp karamsar düşüncelere daldım. Sonra tam benim hesapladığım noktada su yüzüne çıkan bir kara parçası gördüm. Tam rüzgar yönüne düşüyordu. Saat 6'da Futuna Volkanı'nın görkemli tepesini açık bir şekilde gördüm. Saat 8'de onun yakınından geçerken sekstantla arasımızdaki uzaklığı ölçtüm. 9.3 mil olması gerekirken rakamlar 10 mili gösteriyordu. Daha sonra güneyde Anetium Adası, kuzeyde Aniva Adası, tam önümüzde ise Tanna Adası okyanusta göründü. Yanılmam olanaksızdı çünkü yanardağın dumanı göğe yükseliyordu. Bütün öğleden sonra 6 mil hızla giderek sisle kaplı dağlık Tanna'ya yaklaştık. Kıyı boyunca hiçbir küçük liman görünmüyordu. İçim rahat etsin diye demir atma amacıyla Resolution Limanı'nı aradım ve oranın yok olduğunu umuyordum. Volkanik sarsıntılar 40 yıl boyunca burayı öylesine yükseltmişlerdi ki son raporlara göre eskiden koca gemilerin demir attığı yere Snark artık sığınamayacak gibiydi. Acaba coğrafyacıların son gelişinden bu yana yeni bir sarsıntı limanı büsbütün mü sıkamıştı? Köpüklü dalgaların gerintili çıkıntılı hale getirdiği uçsuz bucaksız kıyıyı daha yakından araştırdım. Dürbünümle ufku binlerce mil öteye dek taradım. Yanaşacak hiçbir yer yoktu. Fırtınadan ve Aniva'dan birer nokta belirledim ve bunları haritamda işaretledim. Bu iki noktanın kesişim noktası Snark'ın bulunduğu yeri göstermesi gerekiyordu. Paralel cetvellerimin yardımıyla Resolution Limanı'na dek gemimizi yerini çizdim. Sapma ve değişme rotasını düzelttikten sonra güverteye çıktım ve bu rotanın bizi dosdoğru biraz önce fark ettiğimiz korkunç dalgaların dövdüğü kıyıya götürdüğünü gördüm. Rapalı yerlinin şaşkın bakışları altında kayalıkların 8. miline dek hızı korudum. Rapalı başını sinsi sinsi sallayarak "Orada küçük liman yok ki" dedi. Rotamı değiştirip kıyıya paralel gittim. O anda Charmian dümende, Martin ise motor başında hazır bekliyordu. Birden önümüze dek bir bayır belirdi. Dürbünümle koca dalgaların enlemesine burada kırıldığını görüyordum. Henry ile Teyi bana tasayla bakıyordu. "Orada hiç geçit yok" dedi Henry. "Oraya gidersek sonumuz olur." İtiraf etmeliyim ki ben de aynı korkuyu taşıyordum. Bununla birlikte girişte her iki yana korkunç gürültülerle çarpan dalgaların arasından bir geçit arayarak kıyı izlemeyi sürdürdüm. Charmian dümeni hafifçe kaldırdı ve gemiyi girişe doğru yavaş yavaş sürdü. Martin motoru çalıştırdı, aşçı dahil herkes yelkenleri kaldırmaya koştu. Bir kaçakçı teknesi koyun ucunda gölge halinde belirdi. 100 metre ötedeki kıyıya bir geyzerden göğe duman sütunları yükseliyordu. Küçük bir burnu dönerken misyon postası sancak tarafından uzaklaştı. Vada sonda ipini bırakırken 3 kulaç, 2 kulaç diye bağırdı. Charmian dümeni yeniden aşağı kırdı. Martin motoru durdurdu. Snark çark yaptı ve 3 kulaç derinliğe bırakılan demirin sağır edici gürültüsü işitildi. Soluk almamıza fırsat bırakmadan tanneseli siyahlardan oluşan solucanlar gibi çıplak bir yığın insan gemiye tırmanmaya başladı. Maymun suratlı, kıvırcık saçlı, bulanık gözlü bu insanlar küpü olarak kulaklarına çengelli iğneler ve toprak pipolar takmışlardı. O gece herkes uyuyunca yavaşça güverteye çıktım, birkaç dakika boyunca önümde uzanan sakin görüntüyü seyrettim. Söylemeye utanmaktan çekinmiyorum. Yine büyük bir tutkuyla denizcilik çalışmaya giriştim.